Ayrım 39. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoes, Alfonso Ortiz. Sayfa 539. 9. Bölüm. Hortlaklar ve Ruhlar Dünyası. Gecenin içinden gelen fısıltılar. Hortlak hikayeleri ve ölüler dünyasından masallar hemen hemen her folklorun vazgeçilmez bir parçasını oluşturur ve Amerikan Kızılderililerini de bunun dışında tutamazsınız. Ama burada okuyacak olduğunuz hortlaklar ille de kötülük dolu ve korkunç olmayabilir. Ne de ölüler ille de hortlaklar haline dönüşmez. Bu yüzden her görünen cisim gene ille de dünya değiştirenlerin ruhları olmayabilir. Bazı kabilelerde ölüm sonrası yaşamdan pek üstü kapalı söz edilir. Ölüm son demektir. Hepsi o kadar. Kültürel yelpazenin diğer daha büyük kanadında ise ölüler için piramitler dikerek karmaşık bir ölüler mezhebi yaratmış olan Natchez gibi lahit inşa ediciler vardır. Bu hükmedici öldüğünde bakır, mika, deniz kabukluları ve inci kolyelerden oluşan bir hazine ile beraber öteki dünyada hizmetinde bulunsun diye kadınlar ve hizmetkarlarla birlikte gömülmüştür. Araya sıkışmış bazı kültürlerde de ölülerin ruhları hortlaklar diyarında aynı dünyadaki yaşamlarıyla tasvir edilir. Erkekler bizon avlar, ekin toplar ya da balığa çıkarlar. Kadınlar ise ev işlerine bakar, çadırlarını temizlerler. Mandanlara göre insanların 4 tane ruhu vardır ve ada çayı ve tarla kuşu ruhları öbür dünyaya giden ruhu oluşturmak üzere bir araya gelir, kaynaşırlar. 3. ruh oturmakta olduğu son meskeninde kalır, 4.'sü ise sırf insanları korkutmak üzere zaman zaman ortalarda görünür. Klasik Orpheus temalarını işleyen değişik hikayelerde gerek merak, gerekse ölen yakınına duyduğu bağlılık yüzünden canlıların ölüler diyarına yaptığı gezilerden söz edilir. Bir Yunanlı karakter, sevdiğinin ardından yer altında bir dünyaya giderken, onun kızılderili benzeri kendini bir gölün dibinde, samanyolunda ya da canlıların yaşamakta olduğuna benzer dağ ya da ovalarda bulur kendini. Her ne kadar yol korkak ya da savruk kişiler için tuzaklarla dolu olsa da. Ölü ve diriler arasında bir takas her zaman söz konusudur. Erkek ya da kadın, her an kendini ansızın bir hortlakla evlenmiş bulabilir, aşk hikayesine ilgi çekici bir farklılık getirerek. Ölü ve dirilerin hayatı, göründüğü kadarıyla, genellikle bu uzun süreç içinde birbirlerine uyumlu olmayabilir. Sonunda her ikisi de düzenin yürütebilmesi adına kendi ait olduğu yere dönmek zorundadır. Ama ayrı düşmüş olan yakınlar arasındaki ilişki gene de dinsel kurallar içinde sürdürülür. Birçok kabilelerde öldürmüş olduğu düşmanının ruhunu huzura kavuşturabilmek için savaşçı kendini arındırmalı, oruçlar tutmalı ve seksten uzak durmalıdır. Bir Sioux öldüğünde onun vanagisi, hayaleti ya da ruhu bedenini terk etse de 4 gün boyunca yanından ayrılmaz. Lame Bear, ruhu hoş tutsanız iyi olur yoksa başınıza dert açabilir der. Her öğünde ruhlar için bir lokma ayırmalısınız. Ne zaman biraz minişa, şarap ya da biraz suta sert bir içki içsem, al kola, bir parça da sana ayırdım, keyfini çıkar diyerek bir parçasını ortalığa serpirim. İyi bir insan, atını da beraberinde bereketli av sahalarına götürebilirdi. İşte bu yüzdendir ki, büyük bir reisin ya da cengaverin atı da vurulur öldüğünde ve atının başı ya da kuyruğu yatırıldığı katafalka iliştirilirdi. Biz ölülerimizi toprağa gömmeye hiç inanmamışızdır. Hayır, ölülerimizi hep bir ya da bir katafalka ya da bir ağaca yatırmış, onları kuşlara, rüzgara ve yağmura emanet etmişizdir. Ölen kişinin ruhu göğe yükselerek ölüler diyarına gider ama yolu üzerinde baykuş kadın Hihan Kaha oturmaktadır veya alnında ya da yanaklarında ya da bileklerinde uygun işaretler yoksa geçmesine izin vermeyecektir. Ölen bir çocuk olduğunda baba bazen ondan ayrı kalmaya dayanamazdı. O zaman ölen çocuğun bedeninden bir tutam taş keser ve onu bir keseye, keseyi de özel bir çadıra yerleştirirdi. Orada çocuğun ruhunu saklardı. Ruh saklamak zor bir işti. Ölüler diyarına gitmesi bazen 1 yıl sürerdi ve bu süre zarfında baba ne karısına, ne tüfeğine, ne de silahlarını el bile süremezdi. Ava bile çıkamazdı. Sonunda büyük bir şölen verilerek ruh azat edilirdi. Navajolar ve bazı güneybatılı kabileler arasında kişinin içinde can verdiği konut ya terk edilir ya da yıkılırdı. Ve ölen kişi ya yalnız başına bırakılır ya da imha edilirdi ve cansızlığın simgesi olan cesetten pek korkulurdu. Kaybedilen kişinin ailesinden olmayanlar, bir iyi niyet gösterisi olarak cansız bedeni gömme ya da görünmemesini sağlama önerisinde bulunurlardı. Hortlakların yalnızca geceleri dolaştığına ve görüntülerinin yakın bir zamanda ölecek olan bir yakınlarına işaret ettiğine inanılırdı. Bazı kabilelerde ölen bir kişinin adı bir daha hiç ağza alınmazdı. Bazı hortlaklar zararsız gırgır tiplerdir ve yaşayanlar arasında bir dizi gülünç hikayeler anlatılmasına, hatta bizzat bunların konusu olarak neden olurlar. Bir de ya birinin ağzını çarpıtarak, hasta ederek insanlara muziplikler yaptıklarına inanılır. Anne babalar onları kastederek öcü geliyor diye çocuklarını korkuturlar. Örneğin bir Siyu anne çocuğunu yaramazlık yaparsan Siyoko gelip seni götürür ha diye tehdit eder. Diğer bazı hayaletler ise insanların düşlerine girerek onları kutsar ya da gelecek tehlikelerden haberdar eder. Bir çadırın arkasından gelen bir ıslık sesi haberci bir hortlağın gelmekte olduğunu işaret eder. Hortlaklar genelde karanlık, belirsiz şekillerdedirler ve yiyeceklerin kendisiyle değil, kokusuyla beslenirler. Ancak bazen bir çakal, fare ya da ateş kıvılcım olarak görünebildiklerine rastlanmıştır. Krovlar, bazı hortlakların mezarlıkları bastığına, baykuşlar gibi öttüğüne ve girdaplar çıkararak kendilerini belli ettiklerine inanırlar. Teba Pueblo'larda ise henüz ölmüş birinin ruhunun o dönemde köyde herkesin diken üstünde olduğu 4 gün boyunca yanlarında da ataları olmak üzere canlıların arasında dolaştığı söylenir. Ölümün yakınları ruhun yalnız başına gelip geri dönerken de işlerinden birini beraberinde götürmesinden çok korkarlar. Bu 4 gün boyunca ruh gelip de tekrar yerleşemesin diye evler hiç boş bırakılmaz. Ruh ancak sonunda evin en yaşlısının okuduğu kısa bir dua ve yakınlarının ortaya koyduğu sembolik davranışlar sayesinde azat olur, ait olduğu yere giderdi. Senin için suyu bulandırdık, tütsü. Aramıza gölgeler koyduk, odun kömürü. Aramıza derin oluklar açtık, çizgiler. Bu yüzden saçımızın bir teline bile dokunmaya kalkma. Bunun yerine hep arayış içinde olduğumuz şeyleri elde etmemize yardımcı ol. Çocuklarımıza uzun ömürler, bereketli avlar, büyüyüp serpilen ekinler, her işten insanlar için, bunları herkes için dile, başka bir işe kalkışma. Ve artık gitmelisin, çünkü artık azadesin. Incarnación Pena, San Ildefonso Pueblo'sunun son kutsal soytarısı öleli 4 gün olduğunda dostlarından biri şöyle demişti. O çoktan şu tepelere vardı bile, bize yağmur yağdırmakla meşgul. İki hortlak sevgili. Brule Siu. Çok zaman önce hiçbir kadının dayanamayacağı kadar yakışıklı, genç bir adam varmış. O bir yaban geyiği, elk büyücüsüymüş. İnsana aşk gücü veren elk büyüsüne sahipmiş. Bu adam Siyo Tanka, kaval çaldığında kavaldan sihirli nameler çıkarmış. Geceleri bu sesi duyan bir genç kız kalkar, ailesini, kendi sevgilisini veya kocasını terk ederek ona koşarmış. Aklı kalmasını söylese de, yüreği çoktan hızla çarpar, ayakları oraya doğru koşarmış. Ama gelin görün ki bu genç adam, elk büyücüsü, taş kalpli bir aşıkmış. Tek isteği bir cengaverin düşmanını esir aldığı gibi kadınları elde etmekmiş. Onlarla bir kere yattıktan sonra bir daha yüzlerine bakmazmış. Bu yüzden harika güçlere sahip olmasına rağmen genç bir adam gibi davranmaz, pek sevilmezmiş. Günlerden bir gün elk büyücüsü bizon avlamaya gitmiş ve bir daha köyüne geri dönmemiş. Ailesi günler boyu yolunu gözlemiş ama o bir daha hiç geri gelmemiş. Sonunda kalkıp kaybolmuş eşya ya da insanların yerini saptayabilmekle ünlü, bulan taşlara sahip özel bir büyücüye gitmişler. Bu kutsal insan taşlarına başvurduktan sonra ailesine, "Sizlere üzücü haberlerim var," demiş. "Oğlunuz ölmüş ama bir hastalık veya kaza nedeniyle değil, öldürülmüş. Orada ovanın ortasında yatıyor." Büyücü onlara bedeni bulabilecekleri yeri tarif etmiş ve dediği çıkmış. Orada, ovanın ortasında, kalbinden bıçaklanmış bir halde yatıyormuş. Onu öldürenin bir düşman cengaveri mi, kendi kabilesinden aldatılmış bir koca mı, yoksa kalbi kırık bir sevgili mi olduğunu kimse öğrenememiş. Ailesi ona bütün kadınlardan daha çok sevdiği en güzel savaş gömleğini, tabanlarında ölüler diyarının motifleri işlenmiş, boncuklarla süslü ölüm mokasenlerini giydirmiş. Cesedini bir katafalka koymuşlar ve kabile ülkenin o bölümünü terk etmiş. Çünkü cinayet, hele kabileden biri tarafından işlenmesi de çok kötü bir şey olarak addedilirmiş. Bu gerçekten de genç adam bunu hak etmiş de olsa olabilecek en kötü şeymiş. Bir akşamüstü, aradan uzun günler geçip de insanlar bu elim olayı çoktan unutmuş, çadırlarında yemeklerini yerken, köydeki bütün köpekler ulumaya başlamış. Derken dağlardaki çakallar da katılmış onlara, hüzün dolu çığlıklarıyla. Kimse bir mana verememiş bütün bu ulumalara, havlamalara. Ama sonunda sesler kesilince, bu sefer ölüm ve hortlaklı şeylerden söz eden baykuşların ötüşlerini duymuş köydeki insanlar. Köyü bir anda bir kasvettir bürümüş. Ateşler söndürülmüş, çadırların kapıları sıkı sıkıya kapatılmış. İnsanların gözüne uyku girmiyor, dışarıdaki sesleri dinliyorlarmış uyuyacakları yerde. Bir ölünün ruhunun gelmekte olduğunu farkındaymışlar. Sonunda hayalet bir kavalın dünya dışı sesi gelmiş kulaklarına. O sırada pek iyi bildikleri bir ses duymuşlar. Elk büyüsüne sahip ölü gencin sesini. Bir şarkı söylemekteymiş. Ağlayarak dolaşır dururum. Bir tek kendim var sanırdım. Birçok aşklar yaşamış, birçok kadın, kız tanımış, sürülerle. Artık zor günler yaşıyorum. Dolaşıyor, dolaşıyorum. Ve dünya durdukça da dolaşıp durmak zorundayım. O geceden sonra insanlar daha birçok kereler duymuşlar bu şarkıyı. Gece dans etmekten, yalnız başına çadırına dönmekte olan bir genç kız, gün doğmadan su almaya giden genç bir kadın, hayalet kavalla beraber hep duymuşlar bu hüzünlü şarkıyı. Ve hortlak da olsa bir türlü genç kız ve kadınların peşini bırakmadığından onu hep görüyorlarmış köydekiler. Duman rengi bir battaniyeye sarılmış, havada süzülen bir insan şeklinde. Bu olayın üstünden çok uzun yıllar da geçmiş olsa, Rosebud, Pine Ridge ve Cheyenne Irmağı civarında yaşayan eski insanlar bugün bile söylemektedirler bu hortlak şarkısını. Ha, sevgisiz bireye sahip başka bir genç daha varmış bu kabilede. O da birçok kızla sevişir, sonra onları acımasızca terk edermiş. Ancak gözü pek bir cengavermiş. Kendini deli gibi aşık bir kızla bir kez çıktıktan sonra ona evlenmek istediğini söylemiş. Ama aslında niyeti bu değilmiş. Diğer birçok erkeğin yaptığı gibi kızlarla bir battaniyenin altına girebilmek amacıyla söylenen yalanlardan biriymiş bu söyledikleri. Bir gün, bir at hırsızlığı olayı yüzünden savaşa gitmek zorundayım. Yakında dönecek, seninle evleneceğim, demiş. Kız, seni sonsuza dek bekleyeceğim, diye karşılık vermiş. Genç cengaver gitmiş ama gidiş o gidiş. Bir daha hiç geri dönmemiş. Kızı tamamen unutmuş. Ama kız uzun zamanlar boyu beklemiş durmuş onu. Bu genç adam yıllar boyu dolaşıp durmuş ve birçok kereler aşık olmuş. Derken bir gün avlanırken güzel bir çadır çarpmış gözüne. Üzerinde boya ile çizilmiş ay ile güneş motifleri varmış. Bu çadırı derhal tanımış. Çok uzun yıllar önce terk etmiş olduğu kızın çadırıymış bu. Hala güzel ve sevişken mi acaba diye merak etmiş. Durun bir bakayım. İçeri girdiğinde kızın eskisinden de güzel olduğunu görmüş. Üzerinde beyaz, bolca boncuklarla süslü antilop derisinden bir giysi varmış. Ona gülümsemiş ve ''Aşkım, nihayet gelebildin mi?'' demiş. Önüne şahane bir yemek koyduktan sonra mokasenlerini ve savaş gömleğini çıkarmakta ona yardımcı olmuş. Parmaklarıyla girdiği birçok savaştan kalma yaralarını okşamış. ''Cengaverim benim'' demiş. ''Gel şuraya, yanıma şu yumuşacık mı yumuşacık bizon postunun üzerine uzan.'' Genç adam yanına uzanmış kızın ve onunla sevişmeye başlamış. Kız eskisinden de tatlı, hiç olmadığı, hayal bile edemeyeceği kadar tatlıymış. Sonra kız, ''Hadi yat da dinlen, bir güzel uyu.'' demiş. Genç adam, pek artık eskisi kadar genç olmasa da, sabahleyin uyandığında sabah güneşinin çadırın içini doldurduğunu görmüş. Ama çadır eskisi kadar gıcır gıcır ve yeni değilmiş. Lime lime imiş ve çürümekteymiş. Altında seviştikleri bizon postu yoluk yoluk delik deşikmiş. Postu kaldırıp kıza bakmak istemiş ama bir de ne görsün. Orada bir iskeletten başka hiçbir şey yokmuş. Ona gülümser gibi durmakta olan kafatasında hala birkaç tutam siyah saç yapışık duruyormuş. Kız onun yolunu gözlerken yıllar evvel can vermişmiş oracıkta. Bir hayaletle sevişmişmiş meğer. Kucakladığı şey bir avuç kemikten ibaretmiş. Bir kuru kafayla öpüşmüşmüş bütün gece. Bir iskeletle ilişkide bulunmuş. Bu düşünce beynini yemeye başlayınca cengaver avazı çıktığı kadar bağırarak ayağa fırlamış ve nereye gittiğini bile bilmeden çılgınlar gibi koşmaya başlamış dehşet içinde. Kendine geldiğinde artık bir bitko, bir meczup imiş. Ağzından tuhaf sesler çıkarıyormuş. Gözleri yuvalarında dönüp duruyormuş. Belleğini tamamen yitirmiş. Bir daha da asla kafasını toparlayamamış. 1970 yılında Güney Dakota, Winner Rosebud Kızılderili Toplama Kampı'nda Lem Deer tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kayda alınmıştır. Hiçbir şeyden korkmayan adam. Brule Sioux. Dört hayalet osturmuşlar, hayalet dumanı tüttürüp çene çalmakta, hoşça vakit geçirmekteymişler. Her ne kadar hayaletlerin hoşça vakit geçirmeleri olanaksız da olsa. İçlerinden biri, onu hiçbir şeyin korkutamadığı bir genç adam olduğunu duydum. Bizlerden bile korkmazmış, demiş. İkinci hayalet, var mısınız, ben onu korkutacağım, demiş. Üçüncüsü ise, onun aklını başından alıp kaçıp saklanmasını sağlamalıyız, demiş. Dördüncü hayalet, hadi iddiaya girelim, ortaya bir şey koyalım, demiş. Onu korkutmayı başaran kazansın. Ve böylece hayalet atları üzerine iddiaya tutuşmuşlar. Derken, bu hiçbir şeyden korkmayan genç adam bir gece tek başına dolaşmaktaymış. Ay gökte tabak gibi parlamaktaymış. Birden ilk hayalet yolu üzerine çıkıvermiş, ona bir iskelet şeklinde görünerek. Hayalet, huu dostum, demiş dişlerini takırdatıp tam tam sesleri çıkararak. Selam kardeşim, demiş genç adam da. Ama yolumun üstündesin, çekil şöyle kenara da geçeyim. Benimle çomak çember oyunu oynamadan olmaz. Kaybedecek olursan seni de kendim gibi iskelet haline sokarım bak ona göre. Genç adam basmış kahkahayı. İskeleti büküp kocaman bir çember haline getirip otlarla bağlamış bir güzel. Bacak kemiklerinden birini çomak yerini eline almış ve başlamış yol boyunca çevirmeye sayı üstüne sayı alarak. Genç adam sanırım oyunu ben kazandım demiş. Ya topu oynamaya ne dersin? İskeletin kafasını almış ve bacak kemiğiyle vura vura önüne katıp top gibi yuvarlamaya başlamış. Kuru kafa, of canımı yakıyor, başımı ağrıtıyorsun demiş. Ama bunu sen istemedin mi? Kim oyun oynayalım dedi, sen mi ben mi? Sen sırılsıklan bir salaksın be. Genç adam bir tekmede kuru kafayı yolun kenarına atarak yoluna devam etmiş. Biraz daha ilerlediğinde ikinci hayalet çıkmış karşısına. O da iskelet kılığında. Üzerine atlayıp kemikli elleriyle yakalamış onu. İskelet, hadi dans edelim dostum, demiş. Genç adam, çok iyi bir fikir iskelet kardeş, demiş. Peki tamtam ve sopası diye ne kullanacağız? Ha, buldum. İskeletin uyluk kemiğiyle kafasını eline alan genç adam, kemikle kafasına vura vura dans edip şarkılar söylemeye başlamış. Kuru kafa, dur, dur be ya, diye bağırmış. Öyle de dans edilmez ki, canımı acıtıyor, başımı ağrıtıyorsun. Genç adam, yalan söylüyorsun hayalet efendi, demiş. Hayaletlerin canı falan acımaz. Kafatası, vallahi hayaletleri bilmem ama benim canım fena halde yanıyor. Genç adam, bir hayalet için canım biraz fazla tatlı, demiş. Gerçekten de düş kırıklığına uğradım. Şöyle bir parça eğlenelim dedik, sızlanmalarınla içine ettin. Hadi defol git de başka bir yerlerde inil de. Genç adam kuru kafayı bir tekmede kenara atmış, iskeleti darmadağın etmiş. Hayalet, bak şimdi yaptığını beğendin mi diye sızlanmış. Kemikleri toparlayıp bir araya getirmek için saatlerce uğraşmam gerekecek. Ne kötü bir adamsın sen be. Genç adam, oflayıp puflamaktan vazgeçsene sen demiş. Hiç olmazsa canın sıkılmaz. Sonra yoluna devam etmiş. Çok geçmeden karşısına diğer hayalet çıkmış gene iskelet şeklinde. Genç adam, sıktınız ama artık demiş. Öncekiyle aynı kişi misin sen? Biraz geride rastlamadım mı sana ben? Hayalet, yo, onlar benim kuzenlerimdi, demiş. Onlar pek koftur, ben ise çetin cevizimdir. Hadi güreş edelim seninle. Ben kazanacak olursam kendim gibi iskelete çeviririm seni de, ona göre. Genç adam, bak dostum, demiş. Seninle güreşmeye falan hiç niyetim yok. Erkek sen gel kızak kayalım seninle. Bunun için dağın tepesinde yeteri kadar kar var. Kaymak için bizon kaburgaları gerekir ama senin göğüs kafesinde idare ederim ben. Genç adam iskeletin göğüs kafesini alarak onu kızak gibi kullanmış. Tepeden aşağıya hızla kayıp giderken, oh be ne keyifli, demiş. Hayaletin kafatası, dur be yahu, dursana diye bağırmış, kaburgalarımı kıracaksın. Genç adam, dostum biliyor musun, kaburgaların yokken pek komik görünüyorsun, cüce gibi duruyorsun. Al, işte, demiş ve göğüs kafesini kaldırdığı gibi ırmağa atmış. Beğendin mi yaptığını? Göğüs kafesim olmadan ben ne halt ederim? Onlarsız yapamam ben. Atla o zaman suya ve dalıp çıkar onları. İyi bir banyoya ihtiyacın var zaten senin. Bana kalırsa, karının pek hoşuna gider bu iş. Hayalet aşağılanmış bir halde, ne demek istiyorsun sen? Ben kendim kadınım zaten, demiş. İskelet halindeyken pek belli olmuyor ki şekerim, demiş ve yoluna devam etmiş genç adam. Ve sonunda baş hayaletin karşısında bulmuş kendini. İskelet bir ata binmiş, bir iskelet şeklindeymiş reisleri. İskelet, seni öldürmeye geldim, demiş. Bunun üzerine genç adam hayalete çeşitli suratlar yapmaya başlamış. Gözlerini deviriyor, dişlerini gösteriyor, onları gıcırdatıyor ve garip sesler çıkarıyormuş. Ben kendim bir hayaletim zaten. Hem de senden 1000 kere daha berbat bir hayalet, demiş. İskeletin ödü kopmuş ve iskelet atını sürüp kaçmaya çabalamış ama genç adam onu dizginlerinden yakalamış. Ne kadar da bir atım olsun istiyordum, demiş. Yeteri kadar yürüdüm. İn aşağı bakayım. İskeleti eğrinden al aşağı ederek paramparça etmiş. İskelet ne kadar ağlayıp sızlasa da genç adam iskelet ata atladığı gibi sürmüş köyüne doğru. Tam gün doğmak üzereymiş ve onu gören su almaya ırmak kenarına gitmekte olan kadınlar basmışlar çığlığı. Onların çığlıklarına bütün köy uyanırken korkudan titreyerek kaçışmışlar. Çadırlarının kapılarını aralayıp bakan insanlar onu bir iskelet atın üstünde görünce pek korkmuşlar. Güneş doğar doğmaz iskelet at yok olmuş, genç adam kahkahalara boğulmuş. Onun bu iskelet ata binme hikayesi bütün köyde dilden dile dolaşır olmuş. Genç adam daha sonra bir grup insanla bir araya geldiğinde böbürlenerek hayaletlerin nasıl arkalarına bakmadan kaçırdığını anlatmış. İnsanlar başlarını sallayarak, yahu bu genç adam gerçekten de ne cesurmuş. Hiçbir şey korkutamıyor onu. Şimdiye kadar yaşamış en gözü pek insan o, demişler. Derken ufacık bir örümcek genç adamın gömlek kolundan içeriği süzülüvermiş. Birisi onu uyarınca, alın şu böceği üzerimden ne olur, örümceklere hiç dayanamam, diye basmış çığlığı. Titreyip kıvranarak sızlanmayı sürdürmüş. Küçük bir kız gülerek eliyle alıvermiş minik örümceği onun üzerinden. Lame Deer tarafından anlatılmış, Richard Erdoğan tarafından kayda alınmıştır. 39. ayrımın sonu, sayfa 554.